Ayrım 14. Marta Sofya. Sayfa 179. 13. Hipatia'yı görmemiştim. Ancak Aspasius'un anlattıkları sayesinde onu şöyle hayal etmiştim. Gün batımı güneşi soluk yüzünü altın rengine boyarken kadırganın trabzanına dayanmış ufuk çizgisini seyrediyordu. Rüzgar topladığı saçlarının arasından sıyrılan telleri okşuyordu. Kırmızı tüniyle aynı renkte bir toga giymişti ve güzel gözleri uçsuz bucaksız denize dalmıştı. Orestes görevine özgü kıyafetleri ve gurura bürünmüş bir şekilde geminin kaptanına talimatlar veriyordu. Rotayı belirledikten sonra Hipatia'ya yaklaştı ve sessizce düşüncelere dalarak onunla birlikte denizi seyretti. Aspasius onları yakın bir mesafeden izliyordu. Efendisinin deneyi başlatmasını dikkatle bekliyordu. Ona göre genç vali Hipatia'yı sevmekten asla vazgeçmemişti. Bir şeye ihtiyacı olduğunda Hipatia'nın hep yardımına koşmuştu ve o gün de bunlardan biriydi. ''Anlattıklarında beni huzursuz eden bir şeyle var.'' dedi Hipatia, denize bakmayı bırakıp Orestes'e dönerek. ''Endişelenmeyin hanımefendi, bu tartışmalar artık geleneklerimizin bir parçası oldu. Geçeceklerdir. Bu şehirde bu hep olur. Zamanla su berraklaşır.'' Yaşlı köle, Hipatia'nın yüzünde beliren ifadenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Filozofun duydukları karşısındaki kuşkusu yüzüne yansıyordu. ''Bundan emin misin?'' Orestes bu soruya oldukça şaşırdı ve vereceği cevabı bir an düşündü. Eğer araya girer ve taraf tutarsam ateşi körüklemiş olurum, değil mi? Hipatia yanıt vermedi ve tekrar düşüncelere daldı. Siril hakkında ne düşünüyorsun diye sordu. Onu tanıyanlar otoriter, kolay öfkelenen ve iktidar delisi olduğunu söylüyorlar. Bazıları da daha ileri giderek istediğini elde etmek konusunda vicdan azabı çekmeyeceğini söylüyorlar. Bunu ben de duymuştum diye onayladı Hipatia. Bunların yanı sıra bir bilge olduğunu söyleyenler de var. Sözüm ona. Kutsal kitabı o kadar iyi kavramış ki bu konuda dayısını bile geçmiş. Ya! Ne dediniz? Bir şey demedim, dedi Hipatia alaycı bir tebessümle. Kadırganın kaptanı sohbetlerini böldü. Pupa yelken sayın vali. Orestes Hipatia'ya bakarak onay vermesini bekledi. Hipatia da gittikleri sureti görmek için trabzandan eğildi. Mükemmel, dedi. Yalnız biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Orestes bakışlarını kadırganın yelkenine doğru çevirdi ve geminin kaptanına dönerek bağırdı. ''Daha uygun bir açı bulun. Karadan çok uzaklaşırız efendim. Sana dediğimi yap.'' ''Tamam efendim.'' Kaptan emri yerine getirmek için pupaya doğru gitti ve Orestes ile Hipatia sohbetlerine devam ettiler. ''Beni hala endişelendiriyor.'' dedi Hipatia yüzündeki gözle görülür tedirginlikle konuyu tekrar açarak. ''Nedir o?'' diye sözünü kesti Orestes. ''Neden Siril?'' Her kim olursa olsun şehri temizlemekten bahsediyor. Elindekilerden memnun değil mi? Hipatia'yı çok iyi tanıyan yaşlı Aspasius, çatık kaşlarından ve gözlerinden güvenmediğini anlayabiliyordu. Sanırım sadece Yahudileri korkutmak istedi, dedi Orestes sakince. Evet, ama bunu İskenderiye'nin en güçlü otoritesi olduğunu bilerek senin önünde yaptı. Senin tepkini ölçmek için yaptıysa... Yani aslında onlarla değil de benimle mi konuştuğunu söylüyorsunuz, diye sordu şaşkınlık içinde. Söylemek istediğim, eğer duruşun sağlam olmazsa yerel kamu yönetimine saldırarak gücünü genişletebileceği, diye yanıtladı Hipatia. Kullandığı kelimelerin içeri sert olmasına rağmen sakince, neredeyse yüzünde hafif bir tebessümle söyledi. Orestes bir müddet düşüncelere daldı. Kaptanın sesi onu bu düşüncelerden söküp aldı. Bu rüzgar için azami hızlıyız efendim. Orestes uygun bulduğunu gösteren bir hareket yaptı ve Hipatia'ya dönerek denizi işaret etti. ''Bakın deniz çarşaf gibi, tam istediğiniz gibi.'' ''Haydi başlayalım.'' dedi Hipatia gülümseyerek. Kölesini aramak için döndü ve onu görünce sordu. ''Aspasius, hazır mısın?'' Yaşlı köle efendisinin isteyebileceği her şey hazırdı. Cevabı olumluydu ve hemen ayağa kalktı. ''Çuvalı alıp direğin en tepesine çıkmanı istiyorum.'' dedi. Aspasius onayladı. Bir eline çuvalı alarak yaşına rağmen direğe kolayca tırmanmaya başladı. Orestes bakışlarıyla direğin yüksekliğini hesapladı ve ona kuşkuyla baktı. ''Köleniz bunu yapmak için biraz yaşlı değil mi?'' diye sordu Hipatia'ya yaklaşarak. ''Adamlarından birine yaptırsaydık daha iyi olurdu.'' Hipatia ona bakarak gülümsedi, yaşlı köleye yönelerek bağırdı. ''Aspasius, kaç yaşındasın?'' ''Bilmiyorum efendim.'' ''Güzel, ben de bilmiyorum.'' diye cevapladı Hipatia. Sonra Orestes'e dönerek yanıt verdi. ''Ne yaptığını bildiği hakkında seni temin ederim.'' ''Pekala hanımefendi, amacınızın ne olduğunu bana açıklayacak mısınız?'' Hipatia direği göstererek ve parmağını yukarıdan aşağı hareket ettirerek gözleri heyecanla dolu bir şekilde anlatmaya başladı. Aspasius çuvalı attığında çuval direkten uzaklaşarak yere düşecek. Bu esnada gemi ilerlemiş olacak. Bu yüzden çuval direğin dibine değil de daha gerisine düşmüş olacak. Bence aşağı yukarı... Durup güverteyi düşünceli bir şekilde inceledi. Gözlerini yerden ayırmayarak direkten birkaç adım uzaklaştı ve ayaklarının önünde kalan yeri gösterdi. Buraya düşecek, dedi gülümseyerek. Peki bunun o kadar önemli olan özelliği ne, diye sordu Orestes. Hipatia kocaman bir gülümsemeyle ve onu sabırlı olmaya davet eden bir hareketle karşılık verdi. Yukarıya bakarsak Aspasius'a işaret verdi. Köle kolunu uzatarak çuvalı bırakınca Hipatia'nın tahmin ettiği yere değil de direğin dibine düştü. Tamamen düz bir çizgiye düşmüştü. Evet, evet, evet diye bağırdı Hipatia mutluluktan uçarak. Ama yanıldınız dedi Orestes. Hipatia'nın tepkisi yüzünden kafası karışmış bir halde. Evet ama bu kesin kanıt diye yanıtladı yüzünü aydınlatan büyük bir gülümsemeyle. Birden şahit olduğu şeyin ne kadar önemli olduğunu fark ederek ve keşfinin karşısında kuşkuya düşerek ciddileşti. Çuval sanki gemi hareket etmiyormuş gibi davrandı dedi gözlerini çuvaldan alamadan. Bu ne anlama geliyor diye sordu Orestes aklı tamamen karışmış bir şekilde. Hipatia cevap vermekte bir müddet gecikti. Gözlerinden deneyin sonucunu hala özümseyemediği anlaşılıyordu. Bilmiyorum dedi Orestes'e bakarak ama aynı kural dünya içinde geçerli olabilir. Biz algılamadan hareket ediyor olabilir. Bir gezen gibi dönüyor olabilir. Ah Aristarchus diye hatırladı vali. Hipatia sessizce onayladı ve Orestes de ona yaklaştı. ''Neden bununla hala kendinize eziyet çektiriyorsunuz hanımefendi?'' diye sordu. ''Bu Ptolemy mükemmel değil ama işliyor.'' ''Orestes, eskiden bu kadar pragmatik değildin. Bana sorularınla meydan okuduğunu hatırlıyorum. Buna dünyanın küresel olup olmadığı hakkındaki soruların da dahil.'' ''Hala sorgulamadığımı nereden biliyorsunuz?'' ''Orestes'' dedi gülerek. ''Bak, İskenderiye buradan artık görünmüyor ama orada olduğunu biliyoruz. Neden?'' Çünkü suyun ardına gizlenmeyen şey hala parlıyor. Fenerin aynası. Eğer deniz düz olsaydı buradan tüm şehri görebilirdik. Onun yerine sadece en yüksek noktasını görebiliyoruz. Öyleyse deniz kavisli olmalı. Orestes tüm konuşma boyunca gözlerini Hipatia'dan ayırmamıştı. Konuşması bitince başını ufuk çizgisine doğru çevirdi ve bir süre deniz fenerinin parıltısına baktı. Gözlerin bana bir şey derken kalbim başka bir şey söylemeye devam ediyor dedi melankolik bir sesle. Hipatia Orestes'in söylediklerindeki çifte anlamı algılayarak bu yakınlaşmaya bir son verdi. Geri dönelim, geç oldu dedi mesafeli ve ters bir sesle. Trabzan'a dayandı ve sessizlik içinde güneşin denize doğru batışını izledi. Orestes kadırganın kaptanına yaklaştı ve karaya dönmek için talimat verdi. Valinin gözlerinde eski öğretmenini uyandırdığı hüzün ve tevekkül vardı. Tüm dönüş yolculuğunu sessiz ve düşüncelere dalmış bir şekilde geçirdiler. Şehrin büyük limanın girişine geldiler ve yeterince parlamayan feneri sancak tarafından bırakarak yapay körfezi geçip Heptastoy'un yanındaki Navalya'ya demir attılar. Orestes Hipatia'ya eve kadar eşlik etmeyi teklif etti. Hipatia onu kibarca reddetti, dostça vedalaştılar ve Aspasius'la yola koyuldular. Liman, sabahki balıkçılar, askerler ve tüccarların coşkusuna göre daha sakindi. Karanlık çöktüğünden tüm itiş kakış liman tavernalarının civarında toplanmıştı. İskenderiye'de gece hayatı geçmişteki halinden eser kalmasa da devam ediyordu. Teofilius ve Siril arasında geçen zamanda genel evler neredeyse tamamen kalkmıştı ve meyhanelerin sürekli müşterilerine o kadar baskı uygulanmıştı ki işletenler yavaş yavaş iş yerlerini kapatmışlardı. Sadece müşterileri Parabolani'lerin uygunsuz davranışları yüzünden taciz etmediği gezginlerden oluşanlar ayakta kalabilmişti. Eski öğrencisinin Hipatia'yı ne kadar sevdiğini hiç bilememişim. O zamanlar onun için avlanacak basit bir av, et edilmesi güç bir toprak olduğunu düşünmek istiyordum. Ancak Aspasius bana Hipatia'nın geçirdiği günleri ve Orestes'in sadık, verici, hazır bir şekilde ona sahip olamayacağını bilmesine rağmen hiç yanından ayrılmadığını anlatınca, vali bana Hipatia'nın onun için bir gençlik hevesi ya da gelip geçici bir aşk olmadığını göstermiş oldu. Evet, Orestes'in Hipatia'ya karşı hissettiği, Platon'un bahsettiği türden süresiz, şartsız, karşılıksız, gerçek aşktı. Hipatia ve Aspasius limanı arkalarında bırakarak meşalelerden ya da evlerin içinden gelen ışıkla hafifçe aydınlatılmış karanlık sokaklardan geçtiler. Eve ulaştıklarında deniz yolculukları sırasında saçları ve derisi güher çile ile kaplandığından köle kadınların birinden banyo hazırlamasını istedi. Yıkanması bittikten sonra çatıya çıktı ve gökyüzüne baktı. Bulutsuz bir geceydi ve yıldızlar gökyüzünde kudretle parlıyorlardı. Aspasius efendisini tanıdığından önden giderek terasın en yüksek kısmına açı ölçeri yerleştirdi. Alçak bölümde yeni yapılan ve sahildeki ince kumla doldurulmuş dikdörtgen havuzun yanında üzerinde bir kum saati duran bir masa vardı ve köle masanın boş kalan ucuna papirüsler, kalamoslar ve mürekkep dolu küçük bir hokka koydu. Terasın alt kısmında birkaç gaz lambası yaktı ve kumun yanına içinde metalden yapılmış çeşitli boyutlar ve renklerde küreler bulunan ahşaptan küçük bir kutu yerleştirdi. Aynı zamanda Hipatia'ya bir tabakta incir, peynir ve hurma ile bir sürahi su getirdi. Theo'nun ölümünden beri Hipatia çalışmasına, dersine ya da aklına oyalayacak herhangi bir şeye yoğunlaşarak yemeğini yalnız yiyordu. O gece Hipatia yemek tabağı ve Aspasius'un düzleştirmeye çalıştığı kum havuzu arasına gidip gelen köpeği Libano ile ilgilenmeden yaptığı deneyin sonuçlarına dalmış bir halde yemek yiyordu. "Çekil!" diye bağırdı Aspasius kuma girip kölenin tüm emeğini göz açıp kapayınca kadar bozan köpeğe. "Libano!" diye bağırdı Hipatia. Köpek hemen mutlulukla kuyruğunu sallayarak ve ondan sevgi bekleyerek sahibinin sesine gitti. "Oraya otur!" diye bağırdı. Köpek hemen itaat etmesine rağmen belirtilen yere gidince protesto olarak birkaç kez havladı. Aspasius tırmığı kumdan tekrar geçirdi ve Libano'nun bıraktığı pati izlerini sildi. Hipatia yemeği bitirince açı ölçere doğru gitti. Aspasius onu görünce papirüslerin önüne oturdu ve söyleyecekleri not almak için hazırlandı. "Üçüncü Seofius'u buldum," dedi bir süre gereçle baktıktan sonra. Bakışlarını gökyüzünden indirdi ve açı ölçerle ölçüyü kontrol ettikten sonra ekledi. 37 ve 47. Aspasius sessizce efendisinin söylediği konumları tablolara beceriyle yazıyordu. İkinci Kasiopeya 19, 12. Venüs ve Mars kova burcundaki aynı alanı paylaşıyorlar. Bir müddet bakışlarını yıldızlardan çekti ve gözlerindeki hüzün, sesindeki nostalji ile konuştu. Babam bu Venüs ve Mars birleşmesini iyi bir şarapla kutlardı. O gece uçsuz bucaksız gökyüzü beni farkında olmadan Hipatia ile birleştirdi. Müzenin merdivenlerine uzanmış gök kubbeyi izliyordum ve düşünceler içinde kaybolmuştum. Ammonius, Isidorus, Sirius ve grubumuzdaki diğer paraboliler birkaç adım ötemde sohbet ediyorlardı. ''Haber vermeden gelecek'' dedi Ammonius. ''Saçmalık'' diye karşılık verdi Sirius. ''Haber vermeden, kendisi bunu söyledi'' diye tekrarladı Ammonius. ''Hazır olun, çünkü oğul haber vermeden gelecek.'' Sesi alanın girişindeki duvarlardan yankılanarak bize boşluk ve hiçlik olarak geri döndü. Girişte sabit duran ve parçalama arzumuz nedeniyle sağır ve dilsiz bıraktığımız heykeller sayesinde işitilebildi. ''Belki'' dedi Sirius. ''Ama aynı zamanda güneşin ve ayın siyaha döneceğini ve yıldızların düşeceğini de söyledi.'' ''Yıldızlar düşmeyecek'' dedi Isidorus bir yandan merdivenleri silmeye devam ederek. ''Düşmeyecekler mi?'' dedi Sirius bu kadar emin olmasına şaşarak. ''Hayır, çünkü onları kutunun kapağı tutar. Kapak iki tarafa doğru açılacak ve İsa orada belirecek.'' ''Hangi kutudan bahsediyorsun?'' diye sordu Ammonius yüzünden duyduğu şey karşısında aklının karıştığını okunarak. ''Evrenin devasa bir kutu olduğunu bilmiyor musunuz?'' dedi Isidorus. Söyledi aşikarmış gibi içerlemiş bir halde. ''Gökyüzü kapağı, dünyada tabanı.'' Herkesten bir kahkaha koptu. Duyduğum saçmalıkları aldırmamaya karar verdiğimden ve eninde sonunda Isidorus kardeşim olduğundan ben hariç herkes güldü. Ammonius hala eğlenerek kolunu Isidorus'un omuzuna attı. ''Buna dünyanın yuvarlak olduğunu hala kimse söylememiş.'' dedi. ''Dünya düzdür.'' ''Düz olan senin kafan'' diye karşılık verdi Ammonius şakayla. Diğerleri arkadaşımızı iyice kızdırmamak için biraz kıkırdadılar. Isidorus'un cahilliği bende sinirlenme ve acıma karışımı bir his uyandırdı. Kendimi çok rahatsız hissetmeye başladım. Evren hakkında konuşmak beni silmeye çalıştığım fakat yıldızların inatla parladığı hatıralarımın sonsuzluğuna götürdü. Kozmos, dünyanın şekli, gezenler... Tüm bilgimi tek bir kişiye borçluydum. Hatırlamaya hazır olmadığım bir kişiye. Düşünmemeye çalıştım ancak Isidorus'un sesi beni tekrar konuya odakladı. Filozofların söyledikleri saçmalıklara inandığın için tam bir budalasın. Eğer dünya yuvarlaksa bana aşağıda kalan insanların nasıl düşmediğini söyler misin? Ha? Herkes sessizlik içinde bu soruya bir cevap bulmaya çalıştı. Arzuma boyun eğmeyen aklım tek başına gezmeye başladı ve beyaz togası içinde kürsüsünde ayakta durmuş mendilini yere bırakırken çıplak ayaklarını soğuk zemine vurup kozmosun her şeyi bir arada tuttuğu aynı merkezde duruyor olmamız sizi hiç şaşırtmıyor mu? Diyen Hipatya'yı hatırladı. Peki yanlarında olanlar neden kaymıyorlar? Diye sordu Isidorus iddiasına devam edip arkadaşlarıma aksini söylemeleri için meydan okuyarak. Bunu düşünün. Herkesi şaşkına çevirerek kazandığı zafer karşısında gülümsedi ve yerleri süpürmeye devam etti. Davos bunu kesin biliyordur. Kardeşim sen ne düşünüyorsun? Dünya düz mü yoksa yuvarlak mı? Diye bana sordu. Ona baktım. Aklımdan Aristoteles ve onun 7 küreden oluşan tüm toprağın, suyun, ateşin ve havanın ayrıcalıklı merkez noktasında yoğunlaştığı bitimli evreni geçmeye başladı. Buna rağmen sustum ve gökyüzüne baktım. Bunları sadece Tanrı bilir diye yanıt verdim. Verdiğim cevap herkesi tatmin etti ve tartışmaya bir son verdi. Kalbim bilgiyi öğrendiğim kişi ihanet ettiğimi söylese de aklımı susturdum. Ama onu hatırlamak istemiyordum. Ne düşüncelerimde hayatının bir parçasını, ne hatırasıyla iç çekmeyi, ne de o duyguların hafif bir aromasını duymayı. Hiçbir şey. Uzakta. Biz parabolaniler sadece Tanrı bilirle kendimizi avuturken Hipatya inatla bunu öğrenmeye çalışıyordu. Saatlerce gökyüzünü dikkatle inceledikten sonra Libano esniyor, Aspasius da gözlerini güçlükle açık tutuyordu. Hipatya Aspasius'un aldığı notların üstünden geçiyordu ve bunları tahminleriyle karşılaştırıyordu. Yörüngesi çizgisel olmasına rağmen Mars parlaklığını kaybediyor. Yüzü asıldı ve kızgınlıkla papirüsleri yere fırlattı. Aspasius toplamak için ayağa kalktı fakat Hipatya onu durdurdu. Bırak onları, bırak yerde kalsınlar. Onların yeri orası diye bağırdı hiddet ve kin dolu bir şekilde. Köle Hipatya'yı nadiren sabrı tükenmiş ve hiddet tarafından ele geçirilmiş halde bu kadar kızgın görmüştü. Bununla birlikte filozofun gözleri hüzünle doluydu ve bunalıma girmek üzereydi. Moralinizi bozmayın hanımefendi, bugün gemide çok ilerleme kaydettiniz. Aristoteles'in hareket teorisini çürüttünüz dedi köle efendisine karşı gelip notları yerden toplayarak. Hala gözlemlerde birbirine uymayan o kadar çok şey var ki. Gezenler neden ansızın parlaklıklarını kaybediyorlar diye sordu Hipatya büyük bir umutsuzlukla. Çömelip yerdeki küçük ahşap kutudan altın renkli parlak küreyi aldı. Ellerinin arasında tutarak gözlerine yaklaştırdı. Sanki nesnenin ona cevap vermesini bekler gibi gözlerini ondan ayırmadan konuşmaya devam etti. Daha da beteri bunu güneşin de yapması. Yazdan kışa kadar boyutu neden değişiyor? Aspasius bu soru üzerine düşünmeye yeltendi ve ileri sürmekte tereddüt etmeyeceği bir cevap buldu. Belki de bazen daha yakındır, bazen daha uzak. Hipatya bir an aklı karışmış halde sustu, sonra kum havuzunu işaret etti. Ama Aspasius dedi, bak Aristarchus'a göre güneşin her şey merkezinde olması gerekiyor. Altın topuğu kumun ortasına attı. Çömelip kutudan bu sefer daha küçük ve parlak olmayan bir top aldı. Onu da attı ve güneşi temsil eden topun olduğu yerden uzağa düştü. Bir değnek aldı ve kum havuzunun içine girdi. Bir yandan dünya etrafında daire çizerek dönüyor diye devam etti. Hipatya ilk topun yanına geçti ve değneğin ucunu ikinci topun düştüğü yere koyarak merkezinde altın kürenin bulunduğu bir halka çizmeye başladı. Öyleyse ve en önemli olan kısmı bu. Her zaman aynı mesafeyi koruyor. Bir sıçrayışta kumun içinden çıktı. İçinde çizili olan şemaya baktı ve konuşmaya devam etti. Eğer dediğin gibi ikisinin arasındaki mesafede değişimler olduğunu varsayarsak, dünyanın yörüngesine bir epicycle eklemek zorunda kalırız. Değnekle büyük topun perimetresinin üzerine beceriyle çizdiği küçük daireyi dünyayı temsil eden topa denk getirdi. Böylece güneşe daha yakın, sonra da daha uzak oluruz. Fakat Ptolemy ile aynı tuzağa düşmüş oluyoruz diye ekledi morali bozularak. Daireler üstünde daireler diye gözlemledi Aspasius. Aynen dedi Hipatya gözlerini kumdan ayırmadan. Ama artık bu çelişkiyi nasıl çözeceğimi, halkaya ihanet etmeden görünüşünü nasıl kurtaracağımı bilmiyorum. En son çizdiği dairenin çevresini silmek için ayağıyla kumun üstüne bastı. Şemayı tekrar inceledi. Yüzünde teslimiyet ifadesi vardı. Yapabileceğimiz tek şey güneşin merkezindeki yerini değiştirmek ve... Değneği güneşi temsil eden altın renkli küreye doğru uzattı ve hafifçe vurarak merkezden uzağa gitti. Güzel, merkezin olmaması kalbimi kırıyor Aspasius dedi kölesine hüzün içine bakarak. Bana ne yapabileceğimi söyle. Aspasius efendisini gözlemlediğinde karşısında oldukça yorgun ve inatçı bir kadın gördü. Dinlenebilirsiniz hanımefendi diye yanıtladı gözlerinin içine tatlılıkla bakarak. Duymak istediği cevap bu değildi. Ancak ona hafif bir tebessümle karşılık vererek kölesinin haklı olduğunu kabul etti. Birdenbire Libano gecenin sessizliğini bozarak havlamaya başladı. Uzaklardan başka havlama sesleri ve çığlıklar geliyordu. Parabolaniler, parabolaniler. Hipatia ve Aspasius terasın kenarından merakla dışarı doğru eğildiler fakat hiçbir şey göremediler. Onca çalışma ve hüsrandan dolayı yorgun düştüğünden geceyi bitirmeye karar verdi ve Aspasius'a veda ederek dinlenmeye çekildi. Çığlıklar konuşmayı bırakıp sakince uyumlamakta olduğumuz müzenin merdivenlerine kadar ulaştı. Sesleri duyunca daha iyi işitebilmek için doğrulduk. Ne oluyor diye sordu Ammonius. Sanırım bizi çağırıyorlar dedi Sirius. Parabolaniler, sen Alexander'da yangın var diye tekrar duyuldu uzaktaki ses. Ammonius hemen doğruldu. Yangın mı diye sordu bana hala anlayamamış gibi. İçim geçmek üzere olduğundan tepki vermekte zorlandım fakat sonunda anladım ve irkildim. Yangın çıkmış dedim. Acele edin diye bağırdı Ammonius bir yandan merdivenlerden alelacele inerken. Kilisenin olduğu St. Alexander meydanına doğru çıktık. Rakotis'in dar sokaklarından koşarak geçtik ve bir kuyunun bulunduğu ufak bir meydana doğru saptık. Bitişikteki dar sokaktan bir grup parabolani daha geldi ve çılgın koşu yarışımıza katıldılar. Çabuk su kovaları getirin diye bağırdı Ammonius. En fazla miktardaki suyu en kısa zamanda alma kargaşamız komşuları uyandırdı ve neler olduğunu bize sorabilmek için yarı giyinik halde sokaklara döküldüler. Sen Alexander'da yangın var, acele edin, acele edin diye bağırdı Isidorus. Sonra hızla, dolu kovalarla kilisenin yolunu tuttuk. Zamanla heykelsiz kalan, gecenin gölgeleri içinde terk edilmiş Agora'yı geçtik. Bir müddet sonra St. Alexander'a ulaştık. Çağrı üzerine gelen tüm parabolaniler hiç düşünmeden taşıdıkları suyla birlikte alelacele kilisenin içine girdiler. Ne ateş ne de duman gördüğümüzden yangının nerede olduğunu bulmaya çalışarak kilisenin derinliklerine kadar gittik. Yangın nerede? Neden yangın yok? Diye soruyorduk birbirimize içeri girdikten sonra. Aklımız karışmış bir şekilde görünmeyen yangını ararken kollarımızdaki kovalarla durduk. Sonra birisi komünyonun yönetildiği bölümü kilisenin kalanından ayıran ferforjeyi kapattı. Hepimiz içeride hapsolduk ve birisi anladı. Bu bir tuzak, bu bir... İkinci uyarıyı söylemeyi bitiremeden kafasına gelen bir taş onu bilinçsiz bıraktı. Çevreleyen duvarların yukarısında bulunan galeriden kalabalık bir Yahudi grubu bizi paniğe uğratarak taş yağmuruna tutmaya başladı. Çoğunluk demirliğe yığılarak çıkmaya çalıştı fakat başarılı olamadılar. Ve bunların yıkıldığı an oldu. Gece hiddet ile acı çığlıkları kapladı ve Yahudiler acımasızca kafamızı hedefleyerek bizi taşlamaya devam ettiler. Çaresizce saklanacak bir yer aradım ve tapınaktaki sunağın arkası gözüme ilişti. Oraya doğru koştum ve çömelip mümkün olduğunca korunarak kıvrıldım. Hepimizin üstüne taşlar yağıyordu ve sunaktaki çanak çömleğe çarpanlar etrafımda kırılıp dökülmelerine neden oluyordu. Çığlıklar giderek azalıyordu ve yavaş yavaş sadece taşların hedeflerini vurduktan sonra çıkarttıkları tok gürültüyü duymaya başladım. Aniden her şey durdu ve ölüm sessizliği oldu. Çıkmayı düşündüm fakat galerinin tahtası üstünde olan Yahudilerin yankılanan adımlarının patırtısı beni vazgeçirip beklememe neden oldu. Tapınağı terk ediyorlardı ve sonunda gittiklerinden emin olunca saklandığım yerden çıktım. Tüm arkadaşlarım yerde yatıyordu ve çoğu kımıldamıyordu. Bazıları güçlükle kalkmaya başladı. Diğerleri elleriyle yaralarını tutup kanamayı durdurmaya ya da acılarını geçirmeye çalışıyordu. Taşlardan, yaralılardan ve cesetlerden sakınarak yavaş yavaş durumu değerlendiriyordum. Sonra yerde baygın bir halde yatan Ammonius'u gördüm. O geceye kadar kardeşim ne kadar sevdiğimi anlamamıştım. Kanım dondu ve bir müddet öylece tutulup kaldım. Tepki verebilecek hale gelince yanına diz çöktüm. Ammonius uyan! Diye seslendim. Cevap vermedi. Ammonius uyan diye tekrarladım. Yaptığım boşunaydı ve ağlamamak için çok çaba sarf etmem gerekti. Alnında bir yara vardı ve yüzü kan içindeydi. Çaresizlik beni yavaş yavaş ele geçirdi ve onunla nasıl savaşacağımı bilmiyordum. Göğsüne dokundum fakat kalbinin atıp atmadığını anlayamadım. Kımıldamıyordu. Bir hayat belirtisi bulabilmek ümidiyle yüzüne dokundum ve derisinin hala sıcak olduğunu fark ettim. Ölmüş olamaz diye düşündüm. Ölemez. Ammonius diye seslendim. Bir yandan başını ellerimin arasına alıp hafifçe sallayarak Ammonius. Bana cevap vermedi. Bilinçsiz haldeki başının ellerindeki ağırlığını ruhum kaldıramadı. Bağırmak ve ağlamak istiyordum. Fakat bir parabolaniydim ve Tanrı'ya güvenmek zorundaydım. Bir süre moralim çok bozuldu. Sensiz ben ne yaparım? Sensiz nereye giderim? Uyan kardeşim diye düşündüm. Gövdesini kaldırıp kucağıma yatırdım. Efendim, hayır, lütfen, hayır, onu almayın, lütfen. kardeşimi almayın diye dua ettim hıçkırıklar arasında. Nefesimi tutarak bir mucize bekledim. Kederliydim ve acıdan yıkılmak üzereyken sonunda Ammonius gözlerini açıp bana baktı. Nefes aldım ve hayata döndüm. İyi misin diye sordum umut dolu bir şekilde. Sen iyi misin diye yanıtladı bir müddet sonra. Ona gülümsedim ve iyi olduğunu öğrendiğimden rahatlayarak güldüm. Diğerlerine yardım etmeye git. Onu dikkatle tekrar yere yatırdım ve derhal itaat ettim. Dışarıdan parabolenler gelmeye başladı ve bize kapıyı açıp yaralılara yardım etmeye, cesetleri ayırıp saymaya koyuldular.